Ayrım 5.
Servetin kaynağı olarak toprak iş gücü işbirliğine verdiği önem ile fizyokratların ve A. Smith'in haberciliğini yapmıştır. Ayrıca paranın dolanım hızı üzerinde durmuştur. Kısacası ticari kapitalizmin sanayi kapitalizme yer bırakmaya başladığı aşamada yaşayan düşünürler, merkantilist öğretinin görüşlerini bütünüyle terk etmemekle beraber liberal öğretinin görüşlerine öncülük etmiştir. Bu karma düşünce sistemi sanayi kapitalizminin yerleşmesiyle yerini İngiltere'de ve Fransa'da liberal öğretiye bırakmıştır. 5. İktisadi liberalizmin felsefesi. İktisadi liberalizmin felsefesini anlamaksızın buna bağlı okulların kurdukları teorileri anlamak veya bu felsefi görüşleri kabul etmeksizin teorilerden çıkarılan politikayı kabul etmek olanak dışıdır. Diğer bir deyişle teoriler ve bunlara dayanan politikanın geçerliliği, teorinin gerisindeki dünya görüşünün paylaşılmasına bağlıdır. Sanayi kapitalizminin doğuşuyla özdeş olan toplumsal iktisadi düzeni haklı göstermek için kullanılan bu felsefe, aşağıda teorileri anlamayı sağlayacak ölçüde açıklanacaktır. 1. Tabii kanun felsefesinden iktisadi liberalizme. Fizyokratlar, A. Smith. İktisadi liberalizmin yöntemi, özü, toplumun işleyiş biçimi konusundaki görüşü, bireysel davranışlarla ilgili varsayımları, laissez-faire deyiminde özetlenebilecek iktisat politikası, kaynağını tabii kanun felsefesinden alır. Fizyokratlar ve A. Smith bu felsefeden yararlanmıştır. Daha sonra İngiltere'de gelişen faydacı felsefede büyük ölçüde tabii kanun felsefesinin ürünüdür. Bu bakımdan liberal iktisatçıların görüşlerini oluşturan genel çizgileriyle tabii kanun felsefesidir denilebilir. A. Tabii kanun felsefesinden liberal iktisada. 1. Tabii mantık ve liberal iktisadın akılcı, tüm dengelimci, soyutlayıcı yöntemi. 17. ve 18. yüzyılda Fransa'da ve İngiltere'de fiziksel ve toplumsal bilimlerle ilgili bilgilerin artması, bu bilgilerin yayılması, insan aklına güveni arttırmakta, insanın akılcı, rasyonel bir yaratık olduğu kanısı uyanmaktaydı. Akıl ya da tabii mantık, bütün fiziksel ve toplumsal bilimlerde tam ve yanılmaz bilgi edinilmesini sağlayabilir, bunların kanunlarını bulabilirdi. Bilgi bireylere iletilince davranışları salt akılla yönetilecek, toplumsal kurumlara akılcı biçimler verilebilecekti. Kartezyen akılcılığın toplum bilimlerine girmesiyle ön plana alınan salt akılcılık, aynı zamanda J. Locke'un deneyiciliğinden etkilenerek bir çeşit akılcı gözlemciliğe dönüştü. Salt akılcılık insan aklının deneyden ve denemeden önce gelen bütün gerçeklerin kaynağı olduğunu, akılla fiziksel evrenin ya da toplumun kanunlarının bulunabileceğini önermekteydi. Locke'un deneyiciliği ise fiziksel bilimlerde gerçeklerin gözlenmesi, kurulan teorilerin bunlara dayanarak sınanması ve ancak teoriler gerçeklerle destekleniyorsa kabul edilmesine dayanıyordu. İktisadi liberalizmin yöntemi hem salt akılcılık hem de Locke'un deneyiciliğinden etkilendi. Bununla beraber akılcı gözlemciliği salt akılcılıktan farklı olmadı. Çünkü günlük kişisel gözlemlere, sağduyuya veya kişisel yargılarla varılan ilkelere dayanarak varsayımlar yapılıyor, tüm dengelimci bir yöntemle sonuçlara varılıyordu. Kurulan teorileri gerçeklerle karşılaştırarak sınamak ve doğrulamak ya da yanlışlamak söz konusu değildi. Böylece liberal iktisatçılar teorilerini kurarken kendi kişisel duyuları, mantıkları ile yaptıkları gözlemleri genelleştirip insan davranışları ile ilgili varsayımlar yaptılar. Tüm dengelimci yöntemle sonuçlara vardılar. Kurdukları teorilerin gerçeklerini ölçüde açıkladığını sınamadan evrensel geçerli kabul ettiler. Bundan ötürü liberal iktisatçıların akılcı, tüm dengelimci, soyutlayıcı yöntemleri gerçek dünyada toplumların zaman ve mekan içindeki farklarını gözlemlemelerine, bu teorilerden çıkardıkları sonuçların gerçeklerle ilişkisini anlamalarına olanak vermedi veya bu bilinçli olarak yaratılmadı. 2. Tabii mantık ve bireysel davranışlarla ilgili varsayımlar. İnsan aklına aşırı güven, liberal iktisatçıları nasıl bir yönteme götürdüyse, aklın bireysel davranışları yönetmekteki rolünü de abartmaya götürdü. Bu davranışlarla ilgili varsayımları, bir çeşit ruhbilimsel akılcılık oldu. Kişilerin çeşitli seçenekler arasında tatminlerini maksimumlaştıracak seçimi yaptıkları, davranışlarla itici gücün kişisel çıkar olduğu kabul edildi. Bir üstün akıl, tatmini maksimumlaştıran akılcı bireylerin arzularını birbiriyle uyumlaştırıyordu. Öyle ki toplumda yığınların refahının bu yoldan maksimumlaşacağı düşü, bundan çıkarılan inanç sistemini oluşturdu. Gerçekte burada olması gerekenle gerçekten var olan birbirine karıştırılıyordu. Olması gereken, madem ki bireylerin akılcı davranışları kişisel tatmini maksimumlaştırmaya götürüyordu, bu yoldan toplumsal refahın maksimumlaşmasının da sağlanmasıydı. Serbest rekabet, daha sonraki deyimle tam rekabet, şartlarına dayanan piyasa modellerinin kurulması aslında olması gerekeni, yani toplumsal refahın maksimumlaştırılmasını açıklayabilmek içindi. Oysa gerçekten var olan şartlar farklıydı. Liberal iktisatçılar salt akılcı yöntem dolayısıyla olması gerekenin ne ölçüde var olduğunu araştırmadılar. Bu ikisinin birbirine karıştırılmasıyladır ki akılcı olan kişilerin dünyasında bir cennet yaratılabileceği inancını yayabildiler. Bireysel davranışların akılcılığıyla ilgili varsayım ileride göreceğimiz çeşitli tepkilere, daha sonra ruh bilimin insanların salt akılcı yaratıklar olmadığını kabul etmesine rağmen iktisatta bugüne dek devam ede geldi. 3. Ahlaki tabii kanun felsefesi, özel mülkiyet ve bireysel girişim özgürlüğü. Ahlaki tabii kanun felsefesi, bireylerin ve toplumların doğru davranışlarını tanımlayan kuralcı, normatif yani olması gerekeni gösteren, ahlak düzeninin ilkelerini koymuştu. İnsanın doğuştan aynı insan tabiatını taşıdığını, dolayısıyla aynı haklara ve özgürlüklere sahip olması gerektiğini kabul ediyordu. İnsanların tabii hakları arasında emeklerinin ürününü elde etmesi, yani özel mülkiyet, tabii yeteneklerini en iyi biçimde geliştirmesi, yani bireysel girişim vardı. Herkesin eşit hakları ve özgürlükleri olması gerektiğine göre bunların en iyi uyumunu, bağdaşmasını sağlayacak doğru bir toplum düzeni bulmak gerekiyordu. Bu onlara göre ancak tabii kanunlara riayet edildiği için tabii uyum içinde bulunan bir toplum düzeni olabilirdi. Kapitalizmin özel mülkiyet ve bireysel girişimle piyasa ekonomisine dayanan temeli işte bu ilkelerden çıkarılıyordu. 4. Toplumsal bilimlerde tabii kanun ve toplumda tabii uyum. Newton'un klasik fiziği, fiziksel evrene düzenli ve değişmez kanunlara tabi bir sistem görünüşünü veriyor, cisimlerin tabii kanunlara göre hareketinin teorisini koruyor, bu sistemin işleyişini inceliyordu. Newton fiziği, fiziksel bilimler kadar toplumsal bilimleri de etkiledi. Öyle ki sadece madde dünyası değil, toplumların yapısı ve işleyişi de bu görüşe bağlandı. Toplumlar da anlaşılabilir içsel kanunlara göre işleyen, tabii kanunları olan, düzenli sistemler olarak düşünüldü. Bu görüş, iyi ve akılcı bir tanrının tabii uyum içinde bulunmak üzere toplumları yönettiğini savunuyordu. Bu sav, tanrısal iradenin belirli amaçlara doğru görünmeyen bir el tarafından yönettiği toplumlarda, belirli bir amaç ve bir içsel tutarlılık bulunduğu varsayımına götürdü. İktisadi liberalizmin edilgen akılcılığı, toplumun tabii kanunlarının saptanıp bunlara uyulmasını gerektiriyordu. Bu kanunlar piyasa ekonomisinin kanunlarıydı. Tabii uyum, bireyin bireyle ve bireyin toplumla çıkarlarının uyuşmasını sağlıyordu. Toplumun işleyişindeki belirli amaç, toplumun maksimum refahıydı. Kanunların tabiiliği ise bunlara hiç müdahale edilmemesi, müdahalenin faydasız olacağı sonucuna götürüyordu. Çünkü toplumun tabii kanunlarıyla kendiliğinden optimal şartları yaratması mümkündü. Oysa müdahale ile tabii kanunların işleyişinin bozulması, kendiliğinden optimal şartların gerçekleşmesinin önlenmesi demekti. Diğer bir deyişle, tabii kanunlar dolayısıyla toplum var olan yapısıyla en iyi iktisadi düzeni göstermekteydi. Laissez-faire yani kamunun tabii kanunların en iyi işleyişini sağlayacak hukuk sistemini kurmak dışında piyasaya müdahale etmemesi, sadece piyasa kanunlarının serbest işlemesini sağlamakla yetinmesi bundan çıkarılıyordu. İktisadi liberalizme tepki olarak doğan sosyalist öğretinin ilk öncüleri de liberalizmden esinlenmişti. Ne var ki onların etken akılcılığı soruna başka bir açıdan bakmalarına götürdü. Tabii uyumun hakim olduğu düzen ancak mantık alanında yaşıyor kabul edildi. Bununla gerçek dünyanın olayları arasındaki fark gözlendi. Toplum bu mantık düzenindeki mükemmelliğe göre değiştirilmek istendi. 5. Tabii kanunlar ve toplumsal kanunların evrenselliği. Toplumlarda fiziksel evrendeki gibi tabii kanunların bulunduğu inancı, toplumların evrensel kanunlara bağlı olduğu sonucuna götürdü. Öyle ki tıpkı fizik kanunları gibi bunların da zaman ve mekandan bağımsız ve doğru oldukları sonucuna varılıyordu. Eğer insan tabiatı tabii olduğu için her yerde aynıysa, toplum kanunları tabii, dolayısıyla evrensel olmalıydı. Tabiatta bulunan rekabet en dayanıklı ve güçlü olanın yaşaması, dayanıksız ve güçsüz olanın tasfiye olması, eşitsizlik, tabii oldukları ölçüde evrensel kanunlardı. Böylece iktisadi liberalizm, metafizikle yüklü bir felsefeden kapitalizmin temel ilkelerini, işleyiş kurallarını, amacını, iktisat politikasını çıkardı. Özel mülkiyet, bireysel girişim ve serbest rekabete dayanan, kendi içsel kanunlarına göre tabii uyum içinde işleyen toplum, kendiliğinden maksimum refaha götürebilirdi. Öyleyse toplumun tabii kanunlarına göre işleyişine müdahale edilmemesi için iktisat politikasının laissez-faire olması gerekirdi. Bireysel davranışların itici gücü olan kişisel çıkarını herkes maksimumlaştırmaya çalıştığında, tabii uyum dolayısıyla optimal şartlar yaratılabilirdi. Liberal iktisatçıların kurdukları teorik sistemler ne kadar giriftleşirse giriftleşsin, kurulan modeller bundan farklı olmadı. Bir sınıf ideolojisi niteliğiyle iktisadi liberalizm daha sonra faydacı felsefeyi yarattığı, tabii kanun felsefesini yatsıdığı zaman da durum değişmedi. B. Tabii kanunun hakim olduğu düzen, fizyokrasi. Fizyokrasi, insan toplumlarının tabii kanunla yönetilmesi demekti. Fizyokratlar bunu iktisat teorisiyle birleştirdiler. Metafizikle yüklü ahlaki inançlarını tabii kanun felsefesiyle ortaya koydukları için çağın olgucu, pozitivist düşüncesinde pek tutulmadılar. Daha sonraki liberal iktisatçılar kurdukları iktisat sisteminin gerisindeki felsefeyi daha gizli, daha bilimsel bir çerçeve içinde tekrarlamasını bildiler. Fizyokratların felsefe sistemini ve iktisat teorisini en iyi açıklayan Quesnay oldu. Tabii kanun başlığını taşıyan eserinde aşağıda incelediğimiz faydacı felsefenin ahlaki ilkeleri bulunuyordu. Buna göre tabiat, yürürlükteki şartlar altında herkesin mutluluğunu maksimumlaştırması için gerekli olanı ortaya çıkarmaktaydı. Quesnay'ın ahlaki tabii kanunlar sistemi üç başlıkta toplanabilir. A. Akılcı bireyler kendi tatminini uzun dönemde maksimumlaştırmak amacıyla davranır. B. Tabii kanunlar ideal bir hukuk düzeninde uygulandığında toplumda maksimum toplumsal refahı sağlar. C. Eğer bu ikisine herkes boyun eğerse, toplumsal iktisadi süreç düzenli bir takım kanunlara göre işler. Devlet hukuk düzenini tabii kanunların temel ilkelerini göz önünde tutarak hazırlamalıdır. Tabii kanun, toprak ve taşınabilir mallarda özel mülkiyeti, anlaşma özgürlüğünü, iktisadi girişim özgürlüğünü, ticaretin her türlü engelden uzak olmasını gerektirir. Bütün bireyler için eşit özgürlük, karşılıklı hak ve görev, faydacı felsefede olduğu gibi toplumun mutluluğunun maksimumlaştırılmasıyla bir arada düşünülmektedir. Ne var ki ne Quesnay ne de diğer fizyokratlar özgür bireylerin tabii uyum içinde yaşadığı, kendiliğinden en iyi biçimde işleyen toplum modelinin geçerliliğini toplumun somut gerçekleriyle karşılaştırdılar. Akılcı, tüm dengelimci, soyutlayıcı yöntem bunu gerektirmedi. C. Tabii kanunla iktisadi tahlilin karmaşımı. A. Smith. Bir ahlak felsefecisi olan Smith, sanayi devriminin arefesinde eserini verirken, fizyokratların tabii kanun felsefesinden ve bir ölçüde de tarımcı eğilimlerden etkilenmişti. Tabii kanunlara uyulduğunda toplumun kendiliğinden optimal biçimde işleyeceğine, ulusal servetin artacağına, bunun bireyler arasında en iyi dağılımının sağlanacağına inanmıştı. 19. yüzyılın hakim sınıf ideolojisi olan özgür girişimcilik, A. Smith'in fikirlerini kendi çıkarlarını savunmak için kullanmıştır. Smith'e göre birey kendini sevmek, özgür olmak, geleneklere uymak, çalışmak, duygudaşlık ve mübadele eğilimi olarak 6 davranış ilkesiyle harekete geçer. Bu ilkelere göre her kişi kendi çıkarının en iyi yargıcıdır. Dolayısıyla bunu izlemekte özgür olmalıdır. Her birey kendi çıkarını güderken görünmeyen bir el tarafından kendi dileği olmaksızın toplum yararına da hizmet etmeye yöneltilir. Öyle ki toplum yararını korumak için hareket ettiği zamana oranla daha büyük bir toplumsal yararın gerçekleşmesini sağlar. Öyleyse devletin iktisadi hayata karışmaması gerekir. Tabii düzende devletin 3 görevi vardır. A. Ulusal savunma, B. Adalet ve yönetim, C. Kârlı olmadığı için birey tarafından yapılmayacak fakat toplum ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan işlerin yapılması. Eğitim, yollar, limanlar, köprüler gibi bugünkü deyimle sosyal sermaye yatırımları, yani dıştan yararlar sağlayan yatırımlar kamuya bırakılmalıdır. Bunlar dışında görünmeyen el daha etkindir. Bireysel güdülerin Smith'e göre en etkili olduğu alan iktisadi hayattır. Her birey kendisi için en büyük kârı ancak tabii toplum düzeninde elde edebilir. İş bölümü sayesinde kendi verimliliğini yükseltirken diğer bireylerden bağımsız olmaktan çıkar. Mübadele iki bireyin çıkarının bir arada tatmin olmasını sağlar. Her birey kendi çıkarı için üretim yaparken mübadele amacıyla ürettiği için diğer bireylerin belirlediği amaçlar için üretim yapıyor demektir. Toplum düzeninin bir parçası olmasından ötürü İstese de istemese de mübadele kendisine bir fayda sağlarken kendisi de diğerlerini faydalandırmış olur. Mübadelenin sağladığı bu karşılıklı yarar iç ticaret, dış ticaret, tarım, sanayi ve diğer alanları kapsar. Bir üretim alanını diğerine oranla teşvik edecek ya da engelleyecek bütün önlemler maksimum çıkar sağlamak için çalışan bireyi engeller, toplumsal yararı azaltır. Böylece A. Smith, fizyokratlardan daha ileri ölçüde laissez-faire'in sözcülüğünü yaptı. Sadece soyut ilkeler koymakla kalmıyor, bu ilkeleri önleyecek uygulamaları ortadan kaldırtmayı da amaçlıyordu. Nitekim İngiliz dış ticaretini ithal gümrükleri, kayıtlayıcı dış ticaret anlaşmaları, tekerlerden kurtaran etkenler arasında, Ricardo ile beraber Smith'in fikirleri de bir yer kapsar. Eserinin önemli bir kısmı merkantilist sistemin ücretler, çıraklık ve benzeri gibi alanlarda üretimi düzenleyici müdahalelerinin yerilmesine ayrılmıştır. Ayrıcalıkların, tekerlerin kaldırılmasını, gerekirse devlet tarafından serbest rekabetin sağlanmasını istiyordu. Ancak rekabet tabii özgürlükle bağdaşabilir, toplum yararına yaptığı bütün ilaveyi bireyin elde etmesini sağlayabilirdi. A. Smith, gerçekte iş gücü arzı üzerinde, iç piyasada, dış ticarette bulunan bütün kayıtların kaldırılması amacını güden sanayici girişimcinin ağzıyla konuşuyordu. Bu sınıfın davranışını haklı gösteren bir görüş de getiriyordu. Sanayiciler kendi kâr güdülerinin topluma faydalı olduğunu ve bencilce olmadığını öğrenmekten hoşnuttu. İş adamı teoride de gerçekte olmaya başladığı gibi iktisadi ve politik düzenin merkezi oluyordu. Kapitalizmin sanayi devriminin başında İngiltere'de ulaştığı düzeyde sınırlanmayan rekabet, iktisadi gelişme için, bireyin refahının yükselmesi için temel şart sayılıyordu. Smith, bunun yerleşmesiyle bütün toplumda refahın yükseleceği savındaydı. Smith'in yazdığı dönemde İngiltere'de piyasa şeklinin rekabet modeline yaklaşık olduğu bir gerçekti. Bu şartlarda gerçekten bireysel çıkarla toplumsal yarar arasında büyük çatışma olmayabilirdi. Ne var ki Smith teorisini evrensel olarak geçerli diye ifade etti. Tabii düzene inancı Smith'i devlet müdahalesini eleştiriye götürmekle beraber toplumsal uyum ile özel mülkiyet arasında bir çatışma olabileceği şüphesine götürmedi. Özel mülkiyetin dağılımındaki büyük eşitsizliklerin ne baskı ne de sömürüye yol açabileceğine inanıyordu. Serbest rekabet yoluyla toplum yararına uygun olmayan bütün şartların değişeceğini ileri sürüyordu. Ancak A. Smith'in iktisadi tahlilini toplumsal felsefesiyle bağdaştırma denemesi çok başarılı olmadı. Kurduğu iktisat teorisi toplum için farklı bir görüşü de destekleyebilirdi. İdeolojisi kendi karşıtını kendi içinde taşımaktaydı. Nitekim daha Ricardo'da Smith'in iyimser yaklaşımı kaybolmuştur. 2. Faydacı felsefe veya Benthamizm'den iktisadi liberalizme. Klasik ve neoklasik okullar. A. Tabii kanun felsefesinin ürünü. İngiliz J. Bentham, Fransız kaynaklı tabii kanun felsefesini reddedip yerine faydacılık diye yeni bir düşünce sistemi kurarken, gerçekte liberalizmin eski temellerini yeni bir açıklamaya kavuşturmaktan başka bir şey yapmıyordu. Düşünce kaynağı da Fransız aydınlanma felsefesinden ansiklopedistler ve Helvetius başkası değildi. Aydınlanma çağı toplumsal düşüncesi insan mutluluğunun yaratılmasında davranışların ahlaki bakımdan iyiliğini faydasıyla özdeş saymaktaydı. Tabiat ve insan tabiatının akılcı yaratıcısı bunları öyle yaratmıştı ki tabii kanuna göre doğru ya da iyi olan davranışlar bir planlı tesadüfle aynı zamanda birey ve toplum içinde en faydalı olacaktı. Bundan bir ileri adım tabii kavramının bir yana atılıp sadece insan davranışlarının mutluluk bakımından incelenmesini, doğru yanlış davranışların belirlenmesi için kabul etmekti. Bentham, toplumun düzenli işleyişi görüşünü, akılcı, soyutlayıcı, tüm dengelimci yöntemini, bireyin akılla mutluluk arayan bir makine olduğunu, çevresinden gelen etkilere daima kendi mutluluğunu maksimumlaştıracak tepkiyi yapacağını, gerçekte aydınlanma çağı felsefesinden almıştı.